Ayrım 3. Cebelavi Sokağı'nın Çocukları. Necip Mahfuz. Sayfa 24. Mahallede daha önce Ethem'in düğün alayının bir eşi görülmemişti. Günümüzde hala sokağımızın pek çok özdeyişinde adı geçer. O gece ağaç dallarından ve duvarlardan fenerler sallandırıldı. Öyle ki konak karanlık ovanın ortasında ışıktan bir göle benzedi. Damda kadın ve erkek şarkıcılar için büyük bir çadır kuruldu. Salon, bahçe ve bahçe kapısının hemen dışındaki çöl yiyecek ve içeceklerle kaplı masalarla dolup taştı. Düğün alayı gece yarısından sonra Cemaliye'nin sınırından başladı ve Cebelavi'yi seven veya ondan korkan herkesi dolayısıyla da halkın tamamını içine aldı. İpek bir cellabiye giymiş, başına da takkesinin etrafına işlemeli bir kumaş sarmış olan Ethem, Abbas ile Celil'in arasında gururla yürüdü. Sağında ve solunda mumlar ve güller taşıyan insanların önünde Rıdvan yer aldı. Onun da önünde şarkıcılarla dansçılardan oluşan büyük bir kalabalık vardı. Şarkılara, müzik aletlerinin nameleri ve Cebelavi ile Ethem'e iyi dileklerde bulunanların alkışları karışıyordu. Mahallenin tamamı uyanmış, neşeyle şarkı söylüyordu. Düğün alayı çete liderlerinin dahi tezahüratı arasında Cemaliye'den Atuf'a, Kafr el Zakariye ve el Bübeyde'ye kadar uzandı. İnsanlar dans ederken barlardan da ücretsiz içki dağıtılıyordu. Dolayısıyla çocuklar bir de sarhoş olmuştu. Düğün alayının geçtiği sokakların kahvehanelerinde alaya katılanlara hediye olarak sunulan nargileler elden ele dolaştı ve havaya kendi rotuyla Hint kenevirinin kokusu sindi. Derken alay fenerlerinin ışığında, sokağın çöle açılan ucundaki karanlıkta İdris ansızın şeytan gibi belirdi. Fener taşıyıcıları durdu ve aralarında İdris fısıltıları yayıldı. Şarkıcılar da onu gördü ve şarkı söylemeyi kesti. Zira boğazları korkudan kenetlenmişti. Dansçılar da onu gördü, oldukları yerde dona kaldılar. Sonra flütler ve davullar da sustu ve kahkahalar dindi. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. İstediğini yapmasına rıza gösterselerdi vereceği zarardan sakınamazlardı. Ama ona karşı çıkarlarsa da Cebel abinin oğullarından birine karşı çıkmış olacaklardı. İdris elindeki sopayı sallayarak "Bu kimin düğün alayı? Sizi korkaklar sürüsü!" diye bağırdı. Kimse cevap vermedi. Herkes başını uzatıp Ethem'e ve ağabeylerine doğru baktı. "Ne zamandan beri köle çocuğuyla veya babasıyla dostsunuz?" diye sordu İdris. Rıdvan ona doğru bir adım atarak seslendi. "Kardeşim, yapacağın en akıllıca şey düğün alayının geçmesine izin vermek olacaktır." "Sen Rıdvan, konuşmaya en az hakkı olan kişisin," dedi İdris ona ters ters bakarak. "Sen bir hainin kardeşi ve bir korkağın oğlusun. Rahat bir hayat için şerefini ve kardeşliğini satan değersiz bir ahmaksın." "Bu insanların aramızdaki ihtilafla bir ilgisi yok," dedi Rıdvan, sesi yumuşaktı. İdris tiz bir kahkaha attı. "Bu insanlar senin nasıl bir pislik olduğunu biliyorlar. O eskilerden kalma korkaklık gelenekleri olmasa bir tanesi bile bu alayda müzik çalmaz, şarkı söylemezdi." "Baban kardeşini bize emanet etti, biz de onu korumalıyız," diye kararlılıkla cevap verdi Rıdvan. İdris yine tiz bir kahkaha attı. "Siz kendinizi koruyacak durumda mısınız ki köle çocuğunu koruyacaksınız?" dedi. "Sağduyun nerede İdris? Evine geri dönmeni sağlayacak tek şey kafanı kullanmandır."
"Yalan söylüyorsun, bile bile yalan söylüyorsun."
"Kendi açımdan seni suçlamıyorum ama izin ver de bu alay barış içinde yoluna devam etsin." Buna cevaben İdris kızgın bir boğa gibi alayın içine daldı. Sağa sola savurduğu sopası fenerlerin paramparça olmasına, davulların patlamasına ve güllerin dört bir tarafa dağılmasına neden oldu. Bu arada halk da fırtınaya tutulan kumlar gibi kaçıştı. Rıdvan, Abbas ve Celil Ethem'i korumak için bir arada durdular. Bu da İdris'in öfkesini iyice azdırdı.
"Sizi korkaklar sizi, nefret ettiğiniz birisini koruyorsunuz. Sizi kimse beslemeyecek diye korkuyorsunuz."
Onlara doğru atıldı. Onlar da geriye doğru çekilirken sopalarıyla İdris'in darbelerini karşıladılar. Ama ona vurmadılar. İdris birdenbire aralarına dalarak Ethem'e ulaşmaya çalıştı. Yukarılarındaki pencerelerden çığlıklar koptu ve Ethem kendini korumaya hazırlandı. İdris diye seslendi. Ben senin düşmanın değilim. Kendine gel. İdris elindeki sopayı havaya kaldırdı. Cebel abi diye bağırdı birileri. Baban geliyor dedi Rıdvan İdris'e. İdris yolun kenarına sıçrayıp arkasına baktı. Cebel abinin etrafında meşale taşıyan hizmetkarlarıyla yaklaşmakta olduğunu gördü. Dişlerini sıktı ve alaycı bir sesle bağırdı. Yakında piç torunla seni mutlu edeceğim. Hızla Cemaliye'ye doğru yöneldi. Kalabalık ona yol açmak için iki yana açıldı ve İdris karanlıkta kayboldu. Babası kardeşlerinin durduğu yere gitti. Onu seyretmekte olan binlerce gözün önünde sakinmiş gibi davranarak hükmedici bir sesle konuştu. Eskisi gibi devam edin. Fener taşıyıcılar tekrar yerlerine döndüler. Davullarla kavallar çalmaya, dansçılar da dans etmeye başladı. Ve düğün alayı yoluna devam etti. Konak gece boyu müzikle, içkiyle ve şarkılarla çınladı. Ethem Mukaddam çölüne bakan odasına gittiğinde Umayma aynanın yanında ayakta bekliyordu. Yüzü hala beyaz bir tülle örtülüydü. Ethem sarhoş ve şaşkın bir durumdaydı. Ayakta zor duruyordu. Ama kendini kontrol etmek için elinden geleni yaparak Umayma'nın yanına gitti. Nefes kesen güzellikteki yüzünden tülü kaldırdı. Başını eğerek onu dudaklarından öptü ve sarhoşlukla ''Mutlu bir son dışında başka neyin önemi var ki?'' dedi. Yarı kendinden emin adımlarla yarı sendeleyerek yatağa doğru gitti ve başında sarığı, ayağında burnu kalkık ayakkabılarıyla kendini yatağa attı. Umayma da şefkatle gülümseyerek Ethem'in aynadaki görüntüsüne baktı. 5. Bölüm. Ethem Umayma ile daha önce hiç tatmadığı bir mutluluğu yakaladı. Saf biri olduğu için söylediği ve yaptığı her şeyde bunu o kadar belli etti ki ağabeyleri onunla dalga geçer oldu. Her duadan sonra avuçlarını açarak mutluluğunu ifade ediyordu. Bize bunları lütfeden Allah'a şükürler olsun. Babamın memnuniyeti için şükürler olsun. Karımın sevgisi için şükürler olsun. Başkalarının benden daha çok hak ettiği makamım için şükürler olsun. Bahçem, müziğim, flütüm ve eşim için şükürler olsun. Konaktaki tüm kadınlar Umayma'nın iyi bir eş olduğunu söylüyorlardı. Kocasına oğluymuş gibi bakıyordu. Kayınvalidesini ve genelde kocasının ailesini seviyor ve onlara hizmet ediyordu. Evini de kendi bedeninin bir parçasıymış gibi tertemiz tutuyordu. Ethem de kalbi sevgiyle ve dostlukla dolup taşan bir kocaydı. Vakfın yönetimi bahçedeki masum eğlencesine ayırdığı zamandan çalıyordu. Şimdi de aşk günün geri kalan kısmını tüketiyordu. Dolayısıyla kendini düşünecek vakti bile kalmıyordu. Kuşkucu Rıdvan, Abbas ve Celil'in düşündüklerinden daha uzun süren mutlu günler geçti ve bu günler yamaçtan aşağı köpürerek akan bir nehrin sakin bir dereye dönüşmesi gibi zamanla yerini derin bir huzura bıraktı. Ethem'in kalbi bir kez daha hayretle doldu. Zamanın yıldırım gibi geçmediğini, gecenin gündüzü takip ettiğini, sonsuza kadar sürünce iki sevgili arasındaki sohbetin anlamını kaybettiğini, bahçenin vazgeçilemeyecek kadar büyük bir keyif verdiğini ama bütün bunların da kalbinin Umayma'dan uzaklaştığı anlamına gelmediğini hissediyordu. Kalbi hala tamamıyla Umayma'ya aitti ama hayatın bazı safhaları sadece gün geçtikçe fark edilir. Derenin yanı başındaki en çok sevdiği yere geri gitti ve etraftaki çiçekleri ve kuşları neredeyse bir minnet duygusuyla seyretmeye koyuldu. Umayma onu izledi, ışıl ışıl güzelliğiyle yanı başına oturdu. Nerede kaldığını anlamak için pencereden bakıyordum. Neden aşağı geleyim diye bana haber vermedin? Seni rahatsız etmek istemedim dedi gülümseyerek.
Rahatsız etmek mi? Ben bu bahçeyi çok severim. ''Buradaki ilk karşılaşmamızı hatırlıyor musun?''
Ethem başını bir palmiyenin gövdesine dayayarak Umayma'nın elini eline aldı ve gözlerini dallara, dalların arasından görünen gökyüzüne kaldırdı. Umayma yine ona bahçeyi ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu. Ethem sessizlik konusunda ne kadar istekliyse Umayma da o kadar çok konuşuyordu. Zira bahçeyi ne kadar çok seviyorsa sessizlikten de o kadar nefret ediyordu ve en tatlı sözlerini bahçedeki hayatı övmeye saklıyordu. Sonra da uzun uzadıya konakta son zamanlarda olanları, özellikle üç görümcesiyle ilgili olayları anlattı. Sonra sesini neredeyse sitemkar bir şekilde alçalttı ve ''Burada mısın Ethem?'' dedi. Ethem gülümsedi. ''Her zaman kalbimde değil misin?''
''Ama beni dinlemiyordun.''
Doğruydu, gelişi onu çok sevindirmemişti ama rahatsız da etmemişti. Eğer Umayma gitmeye kalkışsaydı onu bütün samimiyetiyle vazgeçirmeye çalışırdı. Umayma'yı gerçekten kendisinin bir parçası gibi hissediyordu. ''Bu bahçeyi çok seviyorum.'' dedi özür dilercesine. ''Seninle tanışmadan önce burada oturmak en çok sevdiğim şeydi.'' Ulu ağaçlarını, gürül gürül akan deresini ve cıvıldayan kuşlarını ne kadar tanıyorsam, onlar da beni tanıyorlar, senin de onları benim sevdiğim kadar sevmeni istiyorum. Dalların arasından bakınca gökyüzünün nasıl durduğunu görüyor musun? Kadın gözlerini bir anlığına kaldırdı, ona gülümsedi. Gerçekten de çok güzel ve senin hayatta en çok sevdiğin şey olmayı hak ediyor. Ethem Umayma'nın sözlerinin altında yatan sitemi hissetti ve hemen ''Bu seni tanımadan önceydi.'' diye cevap verdi. ''Peki ya şimdi?'' Ethem elini şefkatle sıktı. ''Sen buranın güzelliğini tamamlıyorsun.'' Umayma ona baktı. ''İyi ki benimle zaman geçirdiğin zaman bahçe beni kıskanmıyor.'' Ethem güldü, onu kendine doğru çekti, dudaklarını yanaklarına dayadı. ''Bu çiçekler ağabeylerimin eşlerinden daha ilginç değil mi?''
''Çiçekler çok güzel.'' dedi Umayma ciddiyetle. ''Ama ağabeylerinin eşleri hep senden söz ediyorlar. Senin vakfı yönetmenden, hep bu vakıf. Babanın sana olan güveninden falan söz ediyorlar.''
Ethem birdenbire kendini bahçeden çok uzakta hissetti ve kaşlarını çattı. ''Her şeye karışıyorlar.''
''Sana nazar değmesinden çok korkuyorum.''
''Vakfı Allah kahretsin.'' dedi Ethem. ''Bana ağır geliyor. İnsanların bana düşman olmasına neden oluyor ve uykumu kaçırıyor. Kim ne yapsın vakfı?'' Umayma parmağını Ethem'in dudaklarına değdirdi.
''Hayatındaki iyilikler konusunda nankör olma Ethem. Vakfın yönetimi önemli bir sorumluluktur ve aklımıza bile gelmeyen kapıları açabilir bizim için.''
''Bize şu ana kadar dertten başka bir şey getirmedi. Bir de İdris'e bak.'' Umayma gülümsedi ama gülümsemesi sevinç ifade etmekten çok gözlerinde belirgin olan o derin endişeyi vurguluyordu.
''Bizim geleceğimize bakarken dallara, gökyüzüne ve kuşlara baktığın şekilde bak.'' dedi.
Umayma bahçede Ethem'in yanında kaldı ama çok nadiren sustu. Ethem ona alışmıştı. Onu yarım kulakta dinliyordu. Hatta daha azıyla. İstediği zaman flütünü alıp aklına gelen ezgiyi çalıyordu. Her şeyin güzel gittiğini büyük bir memnuniyetle söyleyebilirdi. İdris'in fesatlıklarına bile alışmıştı. Ama annesinin hastalığı kötüye gitti ve hayatında çekmediği kadar büyük ağrılar çekmeye başladı. Bu da Ethem'in çok üzülmesine neden oluyordu. Annesi onu sık sık yanına çağırıp ona bol bol dua ediyordu. Bir defasında da seni kötülüklerden kurtarması ve doğru yolda ilerlemeni sağlaması için Allah'a dua et diye ona yalvardı. Ethem'in yanından ayrılmasına izin vermedi, feryat etti, ona öğüt verdi ve son isteklerini ona hatırlattı. Sonra da kollarında öldü. Ethem de Umayma da onun ardından ağladılar. Cebelavi gelip ona bitkin bir şekilde baktı, sonra da gözleri çaresiz bir acıyla dolu onu vakarla kefenine sardı. Ethem eski alışkanlıklarına yeni dönmüştü ki Umayma'da ani bir değişiklik görüldü. Ethem ne olduğunu anlayamadı. Bu değişiklik Umayma'nın onunla bahçede zaman geçirmeyi kesmesiyle başladı, bu da onu umduğu kadar mutlu etmedi. Ona neden kendisinden uzak durduğunu sorduğunda Umayma ona işi olduğu veya yorgun olduğu gibi mazeretler gösteriyordu. Umayma'nın artık eskisi gibi onu heyecanla karşılamadığını fark etti. Ethem onu selamladığı zaman Umayma ona neşesiz bir şekilde cevap veriyordu. Sanki ona sadece nezaketen, üstelik de zoraki bir nezaketle iyi davranıyordu. Ne olmuştu peki? Ethem kendinde de böyle bir değişimin farkına varmıştı ama aşkına tutulmuştu ve bunu atlatmıştı. Umayma'ya karşı daha katı bir tavır takınabilirdi. Bazen de içinden böyle yapmak geliyordu. Ama kadının narinliği, solgunluğu ve kendisine gösterdiği inanılmaz şefkat ona engel oluyordu. Umayma bazen kederli, bazen şaşkın görünüyordu. Bir defasında da gözlerinde öyle bir kaçak bakış yakalamıştı ki aynı anda hem korku hem de bıkkınlık hissetmişti. Kendi kendine ona karşı sabırlı ol, ya düzelecek ya da cehenneme kadar yolu var diyordu. Cebel abiye aylık hesapları göstermek için onu idari ofisinde ziyaret etti. Babası hesapları üstün körü baktı ve ona ne oldu diye sordu. Ethem şaşkınlıkla başını kaldırdı. Bir şey yok baba. Adam gözlerini kısarak ona baktı ve bana Umayma'dan söz et diye mırıldandı. Babasının delici bakışları altında Ethem gözlerini yere indirdi. Umayma iyi, her şey yolunda. Aklında ne var söyle bana dedi Cebel abi hafif bir bıkkınlıkla. Ethem bir an sessiz kaldı. Babasının her şeyi keşfedebileceğinden emindi. Dolayısıyla durumu kabullenerek Umayma çok değişti, sanki benden korkuyor dedi. Cebel abinin gözleri tuhaf bir şekilde parladı. İkinizin arasında sorunlar mı var?
Yok bir şey.
Cebel abi sevinçle ona baktı. Seni aptal, ona nazik davran ve o isteyene kadar da yanına yaklaşma, baba olacaksın. 6. Bölüm. Ethem Vakfın idari ofisinde oturmuş yeni kiracıları birer birer kabul ediyordu. Kuyruğa girmişlerdi. Birincisi karşısındaydı. Kuyruğun en sonundaki de büyük kabul salonunun en arka tarafındaydı. Son kiracının sırası geldiğinde Ethem başını önündeki defterden kaldırmadan sertçe "Adın ne?" diye sordu. "İdris Cebel abi" diyen sesi duyunca afalladı. Ethem korku içinde başını kaldırdı ve karşısında ağabeyinin durduğunu gördü. Sonra da kendini korumak amacıyla ayağa fırladı ve ihtiyatla İdris'e baktı. Ama İdris farklı görünüyordu. Hatta tanınmayacak haldeydi. Pasaklı, sessiz ve alçak gönüllü bir görünümü vardı. Süt dökmüş kedi gibi uysaldı. Her ne kadar bu görüntüsü Ethem'in kızgınlığını biraz yatıştırdıysa da hala tamamıyla güven uyandırmamıştı. İdris dedi yarı ihtiyatlı, yarı umutlu bir ses tonuyla. İdris başını önüne eğdi alışılmadık bir nezaketle. Merak etme, bu evde senin misafirinim. Tabii eğer gönlün razı olursa dedi. Bu tatlı kelimeler gerçekten İdris'ten mi geliyordu? Çektiği acılar onu bu kadar hassas bir hale mi getirmişti? Bu alçak gönüllü hali geçmişteki ahlaksızlığı kadar tuhaftı. Peki onu bir misafir gibi kabul etmek Cebel abiye bir hakaret sayılmaz mıydı? Gerçi İdris'i kendi davet etmemişti ama şimdi ona yanına oturması için işaret ediyordu. Yan yana oturdular ve birbirlerine merakla baktılar. Sonra da İdris konuştu. Seni tek başına görebilmek için kiracıların arasına saklandım. Seni kimse görmedi mi diye endişeyle sordu Ethem. Evden kimse görmedi, merak etme. Başına dert açmak için gelmedim buraya. Anlayışına ihtiyacım var. Ethem'in yüzü kızardı. Utanç içinde gözlerini yere indirdi. Belki bendeki bu değişiklik seni hayrete düşürmüştür. Belki de kibrime ve o böbürlenen halime ne olduğunu merak ediyorsun. Çok az insanın dayanabileceği bir ıstırap çektiğimi biliyor olmalısın. Ama buna rağmen bunları başka kimseye değil sana anlatıyorum. Benim gibi insanlar gururlarını sadece iyi kalpli insanların yanında unutabilirler. Allah seni de hepimizi de korusun. Senin kaderin benim hayatımı mahvetti. Bunu başından beri bilmem gerekirdi ama öfkeden gözlerim görmez olmuştu. İçki de onurumu alıp götürdü. Sonra da bir avare ve bir hırsız gibi yaşamak içimdeki tüm insanlığı yok etti. Ağabeyinin bu duruma düşeceği hiç aklına gelir miydi? Asla. Daima iyi bir ağabey oldun, çok iyi bir insandın. O günler geride kaldı artık diye sızlandı İdris. Şimdi 5 para etmem. Hamile bir kadını yanımda taşıyarak çölde dolanıp duruyorum. Gittiğim her yeri mahvediyorum. Hayatımı kazanmak için korkunç şeyler yapıyorum ve nefret uyandırıyorum.
Beni çok üzüyorsun İdris.
Beni affet Ethem. Senin böyle olduğunu eskiden beri biliyordum. Seni kucağımda taşımaz mıydım? Büyümeni seyretmedin mi? Asaletinin ve harika özelliklerinin farkında değil miydim? Öfke o kadar korkunç bir şey ki.
Ondan daha korkunç bir şey yok İdris.
İdris iç geçirdi ve sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi, sana yaptıklarımdan sonra ne kadar cezalandırılsam azdır.
Allah sana selamet versin İdris. Biliyor musun, senin bir gün eve döneceğini biliyordum. Babamın sana karşı en öfkeli olduğu zamanlarda bile seni savunmaya çalıştım.
İdris çürük sarı dişlerini göstererek gülümsedi. Kalbimde bunu daima hissettim. Babamın fikrini değiştirmesi konusunda bir umut varsa bunun senin sayende olacağını biliyordum.
Allah'ın senin iyi ruhuna kılavuzluk ettiğini görüyorum. Babamızla konuşma zamanı gelmedi mi dersin?
İdris dağınık saçlı başını umutsuzlukla salladı. Söyledikleri gibi her geçen gün biraz daha yaşlanıp her geçen yıl biraz daha akıllanıyorum. Üstelik ben senden bir değil 10 yıl büyüğüm. Babamızın hakaret dışında her şeyi affedebileceğini biliyorum. Olanlardan sonra babamız beni asla affetmeyecek. Eve, konağa dönme konusunda hiçbir umudum yok. Bu gerçekten de doğruydu. Ethem'i rahatsız eden ve karamsar kılan da buydu. Hüzünle, senin için yapabileceğim bir şey var mı diye mırıldandı.
İdris yine gülümsedi. Bana para vermeyi aklından bile geçirme. Vakfı ne kadar dürüst bir şekilde yönettiğini tahmin ediyorum. Bana yardımcı olursan bu senin kendi paranla olur, onu da kabul edemem. Bugün kocasın, yarın da baba olacaksın. Beni sana gelmeye iten şey yoksulluğum değil, seni incitmek için yaptığım şeylerden dolayı senden özür dilemek. Seninle tekrar dost olabilmek için geldim. Bir de senden bir şey isteyeceğim.
Ethem ona dikkatle baktı. Ne istediğini söyle İdris.
İdris duvarların kulağı olacağından korkarcasına başını kardeşininkine yaklaştırdı. Şimdiki zamanla ilgili bir güvencem kalmadı. Geleceğimle ilgili olsun istiyorum. Ben de senin gibi baba olacağım. Çocuklarım nasıl bir hayat yaşayacaklar?
Yapabileceğim bir şey varsa emrindeyim.
İdris minnettarlıkla Ethem'in omzunu sıvazladı ve babamızın beni mirastaki payımdan mahrum edip etmeyeceğini bilmek istiyorum dedi.
Ben bunu nereden bilebilirim ama ne düşündüğümü bilmek istiyorsan.
Ne düşündüğünü sormuyorum diye sabırsızlıkla onun sözünü kesti İdris. Babanın ne düşündüğünü bilmek istiyorum.
Biliyorsun ne düşündüğünü hiç kimseye söylemez.
Ama vakıf evrakları arasında vasiyeti olmalı.
Ethem başını salladı ama bir şey demedi.
Her şey o belgelerde diye ısrar etti İdris.
Onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Evdeki hiç kimsenin onlarla ilgili bir şey bilmediğini biliyorsun. Yaptığım işler tamamıyla babamızın denetimi altındadır.
İdris kederli bakışını Ethem'e dikti. Vakıf belgeleri büyük bir defterin içinde. Küçükken bir gün o defteri görüp ne olduğunu sordum. O zamanlar babamız en çok beni severdi. Defterin bizimle ilgili olduğunu söylemişti ama başka bir şey söylemek istememiş, sorularımı cevapsız bırakmıştı. Şimdi belli ki kaderim o defterin içinde.
Ethem kendini köşeye sıkıştırılmış hissetti. Allah bilir dedi.
O defter babamızın yatak odasına kapısı olan gizli bir odada, sol taraftaki duvarın dibindeki küçük kapıyı görmüş olmalısın. Daima kilitlidir. Ama anahtarı baş ucundaki masanın çekmecesinde küçük gümüş bir kutunun içindedir. O büyük defter de o dar odanın içindeki masanın üzerindedir.
Ethem'in ince kaşları telaşla kalktı. Ne istiyorsun?
Bu dünyada gönül rahatlığına ulaşmamın tek yolu diyerek iç geçirdi İdris. O defterde benimle ilgili ne yazıldığını keşfetmeme bağlıdır.
Ethem dehşete kapıldı. Ona 10 şartın ne olduğunu sorsam daha kolay olurdu.
Ne olduğunu söylemez, öfkelenir ve bunu sorduğun için sana kızar veya bunu neden sorduğunu düşünür. İyice öfkelenir. Bana müşfik davranmanın karşılığında babanın sana olan güvenini kaybetmen beni çok üzer. 10 şartını tabii ki herkes duyurmak istemiyor. Eğer bilmemizi isteseydi zaten biliyor olurduk. O deftere ulaşmanın tek ve kesin yolu sana tarif ettiğim yol.
Şafak'la beraber bahçedeki gezintisine çıktığı zaman bunu yapmak çok kolay olur.
Ethem'in yüzü soldu. Benden korkunç bir şey istiyorsun İdris.
İdris bıkkınlığını hafif bir gülümsemenin ardına gizledi. Bir oğlun babasının evrakında kendisini ilgilendiren şeyleri okuması suç değildir.
Ama benden babamın şerefi pahasına koruduğu bir sırrı çalmamı istiyorsun.
İdris yüksek sesle iç geçirdi ve sana gelmeye karar verdiğim zaman kendi kendime babasının isteklerine aykırı olduğunu sandığı bir konuda Ethem'i ikna etmek kadar zor bir şey yoktur dedim. Ancak umuda kapıldım ve yardımına ne kadar ihtiyacım olduğunu görürse belki yapar diye düşündüm. Ne de olsa bu bir suç değil. Bir pürüz çıkmayacaktır. Sana bir zararı dokunmadan bir ruhu cehennemlik olmaktan kurtarabilirsin, göreceksin.
Allah bizi kötülükten korusun.
Amin. Ama beni bu eziyetten kurtarman için sana yalvarıyorum.
Ethem endişe içinde yerinden kalktı ama İdris onu takip etti ve çaresizliği kabullendiğini gösteren bir tavırla ona gülümsedi.
Seni rahatsız ettim Ethem. Bu sefil durumumla ilgili şeylerden biri de tanıştığım herkesin başına bir şekilde dert açmamdır. İdris'in laneti acımasızca devam ediyor.
Sana yardımcı olamamak bana çok büyük acı veriyor. Bu benim bildiğim en büyük acı.
İdris yanına geldi, elini sevgiyle Ethem'in omzuna koydu. Sonra da onu şefkatle alnından öptü. Zorluklarla dolu hayatımın tek sorumlusu benim. Neden senden yapabileceğinden daha fazlasını isteyeyim? Seni rahat bırakacağım, ne olacaksa olsun.
Bunları söyledikten sonra İdris oradan ayrıldı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.